Iron 5, Casuslar Mücadelesi, John le Carre, sayfa 49. Adımlarını hızlandırdılar ve apartman bloğunun girişine doğru yürüdüler. Sadece fakirlerin alacağı türde bir sürü ıvır zıvırla, eski giysilerle ve paslanmış elektrik sobalarıyla dolu dükkanların yanından geçtiler. Mum satan bir dükkan karşılarına çıktı. Mumlar sanki bir türbeden gelmiş gibi sapsarı ve toz içindeydi.
''Numara kaçtı?'' diye sordu Lökler.
''34 demiştiniz.'' Kaba mozaiklerle süslenmiş kalın sütunların arasından geçerek pembe renkli plastik okları takip ettiler. Sıra sıra dizilmiş boş arabaların arasından yürüdükten sonra eşiğine karton süt şişelerinin bırakıldığı beton girişe ulaştılar. Kapı yoktu ama üzerine basıldığında gıcırdayan lastikle kaplanmış bir sürü basamak görünüyordu. Havada ise yemek ve demiryolu tuvaletlerinde kullanılan o sabunun kokusu vardı. Sıvayla kaplı duvarın üzerinde gürültü yapılmamasını isteyen elle yazılmış bir not asılmıştı. Bir yerlerden radyo sesi geliyordu. İki kat daha çıktıktan sonra hafifçe parlatılmış yeşil bir kapının önünde durdular. Kapının üzerinde beyaz bakalitle 34 yazıyordu. Lökler şapkasını çıkardı ve şakaklarındaki teri sildi. Bir kiliseye giriyor gibiydi. Fark ettiklerinden daha fazla yağmur yağıyor olmalıydı ki paltoları bayağı ıslanmıştı. Zile bastı. Avery aniden büyük bir korkuya kapıldı. Lökler'e baktı ve aklından şöyle geçirdi. ''Bu senin şovun, öyleyse ona sen söyle.'' Müzik şimdi daha da yüksek çıkıyordu. Başka bir ses daha duyabilir miyiz diye kulaklarını kapıya yapıştırdılar. Ama başka ses gelmiyordu. Avery birden ona niye Malherbe adını verdiniz diye sordu. Lökberg zile tekrar bastı ve her ikisi de bir çocuğun hıçkırığıyla bir kedinin miyavlaması arası bir ses duydular. Bu sesi kısık, metalik bir ses takip etti. Lökler geri adım atarken Avery mektup kutusunun üzerindeki bronz kapı tokmağını tuttu ve kuvvetlice kapıya vurdu. Ses sustu ve evin içinde isteksiz ve hafif adımlarla birinin yürüdüğünü duydular. Sürgü yerinden çıktı ve yaydı kilit açıldı. Sonra yine o acıklı ve tek düze ses kulaklarına geldi ama bu sefer çok daha belirgin ve yüksekti. Kapı birkaç santim aralandığında Avery en fazla 10 yaşlarındaki solgun ve zayıf bir kız çocuğunun karşısında durduğunu gördü. Avery'nin gözlükleri gibi metal gözlük takmıştı. Kollarında oyuncak bir bebek vardı. Bebeğin pembe kolları ve bacakları aptalca sallanıyor ve boyalı gözleri karman çorman olmuş püsküllerin arasından bakıyordu. Boyalarla lekelenmiş, ağzı aşağı doğru sarkmış ve kafası da sanki kırılmış veya ölmüş gibi yana düşmüştü. Bunlara konuşan bebek diyorlardı ama hiçbir yaşayan mahluk böyle bir ses çıkarmazdı.
''Annen nerede?'' diye sordu Lökler. Sesi sert ve korkutucu geliyordu.
Çocuk kafasını salladı. ''İşe gitti.''
''Peki sana kim bakıyor?''
Kız başka bir şey düşünüyor gibi yavaşça cevap verdi. ''Annem çay vaktinde geliyor, benim kapıyı açmamam gerekiyor.''
''O nerede, ne zaman evden çıkıyor?''
''İşte.''
''Sana öğlen yemeğini kim yediriyor?'' Lökler ısrar ediyordu.
''Ne?''
''Akşam yemeğini kim hazırlıyor sana?'' diye hemen lafa girdi Avery.
''Mrs. Bradley, okuldan sonra.''
Avery, ''Peki baban nerede?'' dedi ve kız gülümseyerek parmağını dudaklarının üzerine koydu.
''Bir uçakla gitti.'' dedi, ''para kazanmak için. Ama bunu söyleyemem, bu bir sır.''
İkisi de konuşmadı.
''Bana hediye getirecek.'' diye ekledi kız.
''Nereden getirecek?'' dedi Avery.
''Kuzey Kutbu'ndan, ama bu bir sır.''
Eli hala kapının kolu üzerinde duruyordu.
''Noel babanın geldiği yerden.''
''Annene bizim geldiğimizi söyle.'' dedi Avery. ''Babanın bürosundan geliyoruz.'' ''Çay vaktinde tekrar geleceğiz.'' ''Lökberg önemli.'' diye hatırlattı.
Kızcağız onların babalarını tanıdığını öğrenince rahatlamıştı. ''O uçakta.'' diye tekrarladı.
Avery cebini yokladı ve Sarah'dan aldığı 10 şilinin içinden 2 yarım kronu kıza uzattı. Kız kapıyı kapattı ve onları radyodan gelen korkunç müzikle birlikte o lanet olası merdivenlerde bıraktı.
4. Kısım. Caddede birbirlerine hiç bakmadan duruyorlardı.
Leclerc, niye ona o soruyu sordun? Yani babası hakkındaki soruyu dedi. Avery cevap vermeyince de bu iş insanlara sevgiyle yaklaşmayı gerektiren bir iş değil diye münasebetsiz bir şekilde söylendi. Leclerc bazen ne bir şey işitiyor ne de bir şey hissediyor gibiydi. Sanki dans ederken nasıl adım atması gerektiğini öğrenmiş ve o andan sonra da müziği duymaktan mahrum kalıp etrafıyla tüm bağlarını koparıp o müziğe dinlemeye odaklanmış biri gibi davranıyordu. Bu davranışın temelinde de aslında derin bir keder vardı. İhanete uğrayan birinin hissettiği hüzne benzeyen bir keder. Korkarım böyleden sonra sizinle birlikte buraya tekrar gelemeyeceğim dedi Avery nazik bir şekilde. Belki Bruce Woodford bunun için hazır.
Burası olmaz.
Sonra sözlerine saat 10.45'teki toplantıya katılacaksın değil mi diye devam etti. Circus'a gitmek ve eve uğrayıp eşyalarımı almak için toplantı sona ermeden önce ayrılmam gerekebilir. Sarah pek iyi hissetmiyordu. Elimden geldiği kadar ofiste durmaya gayret edeceğim. O soruyu sorduğum için özür dilerim. Gerçekten ben...
Hiç kimsenin konu hakkında bir şey bilmesini istemiyorum. Önce kızın annesiyle konuşmam gerek. Belki bir açıklaması vardır. Taylor eski kurtlardandı, kuralları bilirdi.
Bundan kimseye bahsetmeyeceğim, buna söz veriyorum. Mayfly konusu içinde aynı sözüm geçerli.
Haldane'e, Mayfly'dan bahsetmem gerekiyor, elbette karşı çıkacaktır. Evet, tüm operasyona bu adı vereceğiz. Ona Mayfly diyeceğiz.
Bu düşünce onu rahatlatmıştı. Bir an önce ofise ulaşabilmek için hareketlerini hızlandırdılar. Bu sürat çalışmak için değildi, birden hissettikleri sığınma ve saklanma arzusundandı. Avery'nin odası Leclerc'in odasının hemen ilerisindeydi. Kapısında müdür yardımcısı tabelası vardı. 2 sene önce Leclerc Amerika'ya davet edilmiş ve dönüşünde de ona bu unvan verilmişti. Şube içindeki personel yaptıkları işlere göre isimlendirilirdi. Bu sebeple Avery de özel biro olarak bilinirdi ve Leclerc her hafta onun unvanını değiştirse bile insanların alıştıkları ismi değiştiremezdi. Saat 11'e çeyrek kala Woodford odasına geldi. Ne için geldiğini tahmin edebiliyordu. Amacı toplantıdan önce biraz çene çalmak ve gündem maddelerinin dışında kalan bir konuda laflamaktı. ''Mesele nedir John?'' Piposunu yaktı ve kafasını arkaya doğru yaslayarak gayet havalı bir hareketle kibriti tutuşturdu. Bir zamanlar öğretmenlik yapmış atletik bir adamdı. ''Sen söyle.''
''Zavallı Taylor mı?''
''Aynen.''
''Bu konuda aceleci davranmak istemiyorum.'' dedi. Hala dikkati piposundayken masanın kenarına oturdu. ''Bu konuda aceleci davranmak istemiyorum John.'' diye tekrar etti. ''Ama ilgilenmemiz gereken başka bir konu daha var. Taylor'ın ölümü kadar trajik olan başka bir konu.''
Tütün kutusunu yeşil takım elbisesinin cebine koydu ve
''Evrak kayıt bürosu.'' dedi.
''Bu Haldane'in ilgi alanı. Araştırmanın yani.''
İhtiyar Adrian'la bir derdim yok, iyi bir casustu, 20 yıldan fazladır birlikte çalışıyoruz ve dolayısıyla sen de iyi bir casussun diye aklından geçirdi Avery.
Woodford'un konuşurken konuştuğu kişiye yaklaşmak gibi bir huyu vardı. Tıpkı kapıya sürtünüp duran bir at gibi omzunu konuştuğu kişiye yaslardı. Öne doğru eğildi ve ciddi bakışlarla Avery'ye baktı. Bu Avery'ye kafası karışmış dürüst bir adamla dostluk ile vazife arasında seçim yapmak zorunda kalmış iyi yürekli biriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyordu. Takım elbisesi yünlü kumaştandı ve buruşmayacak kadar kalındı. Tıpkı bir battaniye gibi kat kat olmuş ve kahverengi kemik düğmelerle iliklenmişti.
''John, evrak kayıt bürosu tam bir baş belası, bunu ikimiz de biliyoruz.'' ''Dökümanlar kaydedilmiyor, dosyalar doğru tarihte hazırlanmıyor.''
Başını ümitsiz bir şekilde salladı.
''Ekim ayının ortalarından bu yana Navlun Sözleşmesi ile ilgili bir dosya kayıp, buhar oldu uçtu.''
''Adrian Haldane bir arama bildirisi yayınladı.'' dedi Adrian. ''Hepimiz bundan sorumluyuz, sadece Adrian değil. Dosyalar kaybolur. Nisan ayından bu yana kaybolan tek dosya bu, Bruce.'' Elimizdeki dosya sayısına bakarsak çok da kötü değil. Bence evrak kayıt bürosu sahip olduğumuz en iyi birimlerden biri. Dosyalarda hiç kusur yok.
Araştırma indeksimiz emsalsiz, biliyorum. Bunların hepsi de Adrian'ın başarısı, öyle değil mi? Ama hala endişeliysen, niye gidip Adrian ile bu konuyu konuşmuyorsun?
Hayır, hayır, o kadar da önemli değil.
Carol elinde çaylarla içeri girdi. Woodford'un çayı kendisinin kocaman seramik bardağıyla gelmişti. Pastaların üzerine kremayla yazılan yazılar gibi isminin baş harfleri kabartmalı olarak bardağa yazılmıştı. Carol çayları masaya koyarken "Will Tyler ölmüş ha" dedi.
Avery "gece saat birden beri buradayım" diye yalan söyledi. "Konuyla uğraşıyorum. Tüm gece çalıştık."
"Müdür çok üzgün" dedi Carol.
Karısı nasıl biriydi Carol?
İyi giyinen bir kızdı ve Sarah'dan biraz daha uzun boyluydu. Onu kimse tanımıyor.
Odadan çıkarken Woodford gözleriyle onu takip etti. Piposunu ağzından çekti ve sırıttı. Avery onun Carol ile yatmak konusunda bir şeyler söyleyeceğini biliyordu ve bu kadarı artık fazlaydı.
"O kupayı karın mı yaptı Bruce?" diye sordu birden. "Onun çömlekçilikle uğraştığını duymuştum."
"Fincan tabağını da o yaptı" dedi. Karısının bu işe nasıl başladığını, Wimbledon'da nasıl popüler olduğunu, bu yüzden de ne kadar mutlu hissettiğini anlattı. Saat neredeyse 11'di. Diğerlerinin koridorda toplandıklarını duyabiliyorlardı.
"Gidip yan odanın kapısını çalsam iyi olur" dedi Avery. "Hazır mı bir bakayım. Son 8 saattir neye uğradığını şaşırdı."
Woodford kupasını aldı ve bir yudum içti.
"Fırsatını bulursan evrak kayıt bürosu ile ilgili konuyu patrona anlat John. Başkalarının yanında bunu dile getirmek istemiyorum. Adrian bu iş için biraz yaşlı."
"Müdür şu anda çok yoğun Bruce."
"Aa elbette.
Haldane'in işine karışmaktan hoşlanmaz, bunu biliyorsun."
Odasının kapısına vardıklarında Woodford'a döndü ve şubede Mal Herbert'ın da birini hatırlıyor musun diye sordu.
Woodford birden durdu.
"Tanrım, evet, genç bir çocuktu senin gibi. Savaştayken yani. Ah Tanrım."
Ve gayet ciddi ama tabiatına aykırı bir tavırla,
"Bu isimden patrona bahsetme. Genç Mal Herb'in ölümüne çok üzülmüştü. Yetenekli pilotlardan biriydi. İkisi çok yakınlardı."
Leclerc'in odası gün ışığında çok kasvetli görünmüyordu ama bu uzun sürmezdi. Odaya bakan biri bu odanın sahibinin acil bir durumda burayı kullanmak istediğini ve ne kadar kalacağını kendisinin de bilmediğini zannederdi. Sehpalı masanın üzerine 3-4 tane değil düzinelerce harita yayılmış duruyordu. Bu haritalardan bazıları sokakları ve binaları gösterecek kadar büyük ölçekliydi. Pembe renkli kağıtlar üzerine yapıştırılan telem şeritleri klipsle tutturulmuş ve ilk dizgiye gitmek üzere bekleyen kağıtlar gibi ilan panosu üzerine asılmıştı. Odanın bir köşesinde üzerine yatak örtüsü serilmiş bir yatak vardı. Lavabonun hemen yanında havlu duruyordu. Yeni ve gri çelikten imal edilmiş olan masa devlet malıydı, duvarlar kir içindeydi. Bazı yerlerde krem renkli boya soyulmuş ve altındaki koyu yeşil renk ortaya çıkmıştı. Bayındırlık Bakanlığı'ndan getirilen perdelerin takılı olduğu küçük kare şeklinde bir odaydı burası. Bu perdeler takıldığında Leclerc'in statüsünün de devlet memurluğu statüsüne yükselip yükselmediği konusunda söylentiler dolaşmıştı. Avery'nin bildiği kadarıyla odanın düzensizliğini gidermek için Leclerc'in çaba gösterdiği tek an bu perdelerin takıldığı andı. Odadaki ateş neredeyse sönmüştü. Havanın çok rüzgarlı olduğu zamanlarda şömine yanmazdı ve Avery tüm gün boyunca bacadan düşen kurumların çıkardığı sesi yan odadan duyardı. Avery, toplantıya katılacak olanların odaya girişlerini izledi. Önce Woodford, sonra Sandford, Dennison ve McCulloch içeri girdi. Hepsi Taylor'ın başına gelenleri duymuşlardı. Haberlerin şubede yayılma şeklini tahmin etmek zor değildi. Bu haberler manşetten duyurulur gibi değil de küçük heyecan verici duyumlar halinde odadan odaya yayılır ve tıpkı bu adamlarda olduğu gibi maaşlara zam yapıldığı anda hissedilen iyimserlik hissini yaratarak günlük çalışma temposunu canlandırırdı. Odadakilerin hepsi hapishane müdürüne bakan mahkumlar gibi gözlerini dikmiş Leclerc'i seyrediyorlardı. Onun çalışma yöntemini biliyorlardı ve konuya girmesini bekliyorlardı. Kısa süre içinde şubeye gece yarısı çağrıldıklarını ve Leclerc'in bir oda yatıp kalktığını bilmeyen bir erkek veya kadın kalmayacaktı. Yemek masasına oturan çocuklar gibi gürültüyle çay fincanlarını masaya koyarak oturdular. Leclerc masanın başında duruyordu ve diğerleri iki tarafına dizilmişlerdi. Masanın en ucundaki sandalye boştu. Haldane içeri girdi ve Avery onu görür görmez Leclerc ile Haldane'in karşı karşıya geleceklerini anladı. Boş sandalyeye bakarak görüyorum ki en fazla cereyan alan yere ben oturacağım dedi. Avery ayağa kalktı ama Haldane boş sandalyeye oturmuştu bir de. Sonra da tüm sene boyunca yaptığı gibi öksürmeye başladı. Yaz gelince de durum değişmiyordu. Haldane yaz kış öksürürdü. Diğerleri huzursuzca kımıldandılar. Woodford kendine bir bisküvi aldı. Haldane şömineye baktı ve Bayındırlık Bakanlığı'nın tüm yapabildiği bu kadar mı diye sordu. Yağmur yüzünden dedi Avery. Yağmur ateşin yanmasını engelliyor. Pine uğraştı ama bir şey fark etmedi. Hımm. Haldane'in uzun ince parmaklarını sürekli hareket ettiren zayıf, kapalı kutu gibi anlaşılması zor bir adamdı. Hareketlerinde yavaş ama yapı olarak çevikti. Giderek kelleşen, eli sıkı, titiz ve sert bir adamdı. Her şeyi küçümser gibi bir havası vardı. Çalışma saatlerini kendi belirlerdi ve kendine ait danışmanları vardı. Çapraz bulmacalara ve 19. yüzyıl sulu boya tablolara meraklıydı. Carol kucağında dosyalarla ve haritalarla içeri girdi. Onları odanın geri kalanına göre çok daha düzenli olan Leclerc'in masasına bıraktı. Kız çıkana kadar ne yapacaklarını bilemeden oyalandılar. Kapının kapandığından emin olduktan sonra Leclerc elini dikkatli bir şekilde koyu renk saçların arasından geçirdi. Sanki orada saç olduğuna alışık değilmiş gibi. Tyler öldürüldü. Şu an itibariyle hepiniz duruma vakıfsınız. Geçen gece Finlandiya'da başka bir isimle seyahat ederken öldürüldü. Avery onun Malherb adını hiç kullanmadığını fark etti. Ayrıntıları bilmiyoruz. Bir araba çarpmış gibi görünüyor. Carol'a durumu bir kaza olarak kayıtlara geçmesini söyledim. Anlaşıldı değil mi? Herkes evet dedi. Oldukça iyi anlaşılmıştı. Bir irtibat personelinden, İskandinav bir personelden film teslim alacaktı. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Normalde operasyonlarla ilgili işlerde sıradan kuryeleri kullanmayız ama bu durum farklıydı. Gerçekten çok özel bir durumdu. Sanırım bu noktada Adrian bana arka çıkacaktır. Bilekleri beyaz gömleğinin manşetinden gözükecek şekilde ellerini kavuşturdu ve hafifçe yukarı kaldırdı. Haldane'in desteği için dua eder gibi bir hareket yaptı. Özel diye yavaşça tekrarladı Haldane. Sesi tıpkı sahibi gibi seviyeli, herhangi bir sertlik veya yapaylık içermeyen, ince ve keskin bir sesti. Aslında hayran olunacak bir ses tonuydu. Farklı bir durumda, evet. Farklı olduğunu özellikle söyleyebilirim. Çünkü Taylor öldü diyerek görüşünü açık açık belirtti. İstihbaratın ilk temel prensibini çiğnedik. Gizli bir iş için gizli olmayan tarafta çalışan birini kullandık. Artık gizli bir taraf kalmadı. Lökler bırakalım da buna üst makamlar karar versin dedi ölçülü bir ses tonuyla. En azından şu noktada birleşmek zorundayız. Çünkü bakanlık her gün bizi araştırma sonuçlarıyla ilgili sıkıştırıyor. İki tarafta oturan kişilere baktı. Önce sola, sonra sağa. Onları sanki bir şirketin hissedarları gibi olaya dahil etmeye çalışıyordu. Artık tüm ayrıntıları öğrenmeniz gerekiyor. Gizlilik açısından çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden de konuyu bilen kişi sayısının yalnızca Adrian Haldane ile onun araştırma kısmındaki bir veya iki kişi biliyordu. Tabii bir de benim yardımcı olan John Avery. Şunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Kardeş istihbarat servisinin konuyla alakalı hiçbir malumatı yok. Takip edeceğimiz metotlara gelirsek. Operasyonun adı Mayfly. Vurucu ve etkileyici bir ses tonuyla konuşuyordu. Bir tane işlem dosyası var ve bu dosya her günün sonunda ya şahsen bana ya da ben dışarıdaysam Carol'a bırakılacak.
Bir tane de kütüphane kopyası var. Bu metot operasyon dosyaları için savaşta kullandığımız metodun aynısı ve hepinizin bu yönteme aşina olduğunuzu zannediyorum. Bundan böyle bu metodu takip edeceğiz. Carol'ın adını da isim listesine dahil edeceğim.
Woodford başını sallayarak John'u işaret etti. Genç John bu metodu bilmezdi, bu sisteme aşina değildi. Avery'nin yanında oturan Sanford ona durumu açıkladı. Kütüphane kopyası şifreli kilitle korunan bir odada muhafaza edilirdi ve bu kopyayı almak yönetmeliklere aykırıydı. Tüm yeni girdiler en kısa sürede dosyaya kaydedilmeliydi. İsim listesi ise bu dosyayı görmeye yetkili kişilerin listesiydi. Tüm sayfalar sabit olmalıydı. İğneyle, ataşla ekleme yapmaya izin yoktu. Diğerleri bu konuşmaya ilgisizce bakıyorlardı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 58.